Ayrım 25, sayfa 249. Irene Beltran'ın doldurduğu bu bantlar onun Dinya, Pradelio Ranculeo, Çavuş Faustino Rivera ve Evangelina Flores ile konuşmalarını içeriyordu. Bunları kardinale götür ve mahkemede askerlere karşı kullanılmalarını sağla dedi Irene Francisco'ya. İçinde senin sesin var Irene, bunu anlarlarsa bu bizim ölüm fermanımız olur. Beni becerebildikleri ilk anda öldürecekler nasılsa, sen bunları teslim etmelisin. Önce seni sağlama almalıyım, o zaman Mario'yu çağır, ben bu gece buradan ayrılıyorum. Gün batımında kuaför Mario elinde ünlü çantasıyla geldi ve klinikteki odaya kapandılar. Mario işe Irene'nin saçlarını kesmekle başladı. Sonra her ikisinin saçlarını boyadı, kaşlarının biçimini değiştirdi. Gözlükler, bıyıklar, makyajlarla mesleğinin tüm hünerlerini kullanarak onları binbir tipe soktu. Gençler birbirlerine bakarlarken birbirlerini tanıyamıyorlardı. Bu yeni görüntüleriyle birbirlerini sevmeye alışmaları gerekiyordu bundan sonra. ''Yürüyebilecek misin Irene?'' diye sordu Mario. ''Bilmiyorum. Bunu yardımsız yapabilmen gerekli. Gel küçüğüm, deneyelim.'' Irene, arkadaşlarının ellerini tutmadan yavaşça yataktan kalktı. Mario, onun geceliğini çıkarınca sargılarla dolu karnını görerek bir çığlık attı. Irene'nin göğsüne ve bacaklarına da kırmızı dezenfektan ilaçlar sürülmüştü. Bunun üzerine sihirli çantasından çıkarttığı köpüksü bir yastıkla ona yalancı gebe görüntüsü verdi. Irene bunu belinde taşıyamayacağı için de bu minik yastığı onun sırtına ve bacaklarına bağladı. Ona hemen pembe bir gebe giysisi bulup giydirdi. Ayaklarına alçak topuklu sandaletler de verdikten sonra iyi dilek öpücüğüyle veda etti onlara. Daha sonra Irene ile Francisco bunca zamandır onlara bakan görevlilerin de dikkatini çekmeden dışarı çıktılar. Yola park etmiş olan koyu renk camlı otomobil yanından geçtiler. Acele etmeden köşeye kadar yürüdüler. Orada Mario'nun otomobiline bindiler. ''Sizi yolculuk edecek kadar iyileşene kadar benim evimde konuk edeceğim.'' dedi Mario. Sonra onları dairesine götürdü. Tunç ve camdan yapılmış kapısını açtı. Ankara kedilerini uzaklaştırdı. Köpeğe bir köşeye oturmasını buyurdu. Kibarca eğilerek onlara bir hoş geldiniz reveransı yaptı. Ama bunu tamamlamasına fırsat kalmadan Irene bir solukta yerdeki halıya yıkıldı. Francisco onu kollarına aldı ve onlara ayrılmış geniş yataklı bir odaya taşıdı. Genç hasta keten çarşaflara uzandı. Francisco duygulandığını belli eden bir sesle ''Bizim için yaşamını tehlikeye atıyorsun'' dedi Mario'ya. ''Kahve yapalım, hepimize iyi gelir'' diyerek uzaklaştı Mario. Irene bu sakin ve hoş yerde birkaç gün dinlenerek güç topladı. Mario ile Francisco sırayla onun yanında kalıyorlardı. Ev sahibi onları neşeli kitaplarla, kağıt oyunlarıyla ve tüm yaşamı boyunca güzellik salonlarında, aşklarında, yolculuklarında ve bir madencinin oğlu olduğu dönemlerde yaşadığı olaylarla eğlendirmeye çalışıyordu. Irene'nin hayvanlardan hoşlandığını anlayınca kara köpeğinin ve kedilerinin de odaya girmelerine izin verdi. Genç kız Cleo'yu soracak olursa hemen konuyu değiştiriyorlardı. Çünkü onun acı sonunu şimdilik söylemek istemiyorlardı. Mario hasta arkadaşı için diyet yemekleri pişirdi. Uyurken başında bekledi. Francisco'nun da dinlenmesini sağladı. Apartman dairesinin pencerelerini kapattı. Ağır perdelerini örttü. Gazeteleri ortadan yok etti. Televizyonu kapattı ve dış dünyanın karmaşasının onları yormasına izin vermedi. Polis otomobilinin sirenleri uluyunca, tarih öncesi kuşlar gibi gürültü eden helikopterler geçince ya da silahların sesi buraya ulaşınca müziğin sesini yükseltiyordu. Böylece Irene'nin iyice huzur bulmasına ve diktatörlüğün yarattığı sıkıntıyı hissettirmemeye çalışıyordu. Beatriz Alcantara'ya Irene'nin klinikten çıktığını söylemeye de Mario gitti. Kızının yaşamının kurtulması için onun bu ülkeden çıkması gerektiğini anlatmaya niyetliydi. Ama ilk cümlede onun böyle bir şeyi kaldıramayacağını anladı. Bu hanım, yaşanan gerçekleri kabul etmesine fırsat tanımayan yapay bir dünyada yaşıyordu. Bu yüzden ona sadece Irene ve Francisco'nun kısa bir tatil yapmak üzere yolculuğa çıktıklarını söyledi. Kızın sağlığı yüzünden bu pek inanılacak bir öykü değildi ama annesi buna da inandı. Mario onu acımadan inceliyordu. Bu bencil, kayıtsız, kendi tarzının ve düzeninin şık dünyasına kapanmış kadın, dünyanın yaşadığı acılara sımsıkı kapalı salonunda olmayı yeğliyordu. Onun çevresindeki yaşlılarla birlikte hareketsiz bir denizde sal üzerinde kaldığını hayal etti içinden. Onlar gibi Beatrice de gerçeklerin dışında yaşıyordu. Bu dünyadaki yerini çoktan yitirmişti. Ne var ki onun bu kırılgan güvensizliği de yeni zamanların urganlarına karşı koyamayarak parçalanıp gidebilirdi her an. İpek ve derilere bürünmüş olan bu ince görüntü sanki sirklerdeki sahtekar aynalardan yansıyan gerçek dışı bir görünümdü. Onu esenlemeden dışarı çıktı. Rosa her zaman yaptığı gibi kapıdan bütün konuşmaları dinlemişti. Bu yüzden Mario'ya bir işaretle onu mutfağa çağırdı. ''Ne oldu küçüğüme? Nerede o?'' ''Tehlikede. Onu buradan kaçırmak için yardım etmemiz gerekiyor. Sıla'ya mı götüreceksiniz?'' ''Evet. Tanrım onu korusun, beni gözetsin. Onu günün birinde görebilecek miyim?'' ''Bu diktatörlük düşünce İren'e geri dönecektir.'' ''Benim tarafımdan bunu ona verir misiniz?'' Rosa küçük bir zarf tutuşturdu Mario'nun eline. Bu onun bahçesinin toprağıdır. Nereye giderse bunu yanında götürsün. Ve lütfen ona unutma beni çiçeklerinin açtığını haber verin. Jose Leal, Evangelina Flores'i babasının ve abilerinin cesetlerinden arta kalanları teşhis etmeye götürdü. Irene, Jose'ye bu kızdan söz etmiş, ona yardımcı olmasını, buna gereksinme duyduğunu söylemişti. Gerçekten de öyleydi. Haber alma bölümünün avlusunda iki uzun tahta masa üzerine sarı çuvallardan arta kalanları yaymışlardı. Giysi parçaları, kemik kalıntıları, saç bukleleri, paslı bir anahtar, bir tarak. Evangelina Flores yavaş yavaş bu dehşet verici sergiyi inceledi. Her tanıdık kalıntıyı işaret etti. O mavi kemer, o kırık ayakkabı, o az dişli baş. Masanın önünden üç kez geçti. Ve ailesindeki tüm bireylere ait bir şeyler belirledi. Sonunda beşinin de orada bulunduğuna karar verdi. Sadece gömleğini sırılsıklam eden ter, kızın ne denli zorlandığını belli ediyordu. Rahip onun yanında yürüyor ama ona değmemeye çalışıyordu. Mahkemeden iki görevli de not alıyorlardı. Sonunda genç kız bu belgeyi okudu, titremeyen bir elle imzaladı ve uzun adımlarla avluyu geçerek çıktı. Büyük kapının arkalarından kapandığını duyduğu anda köylü kızı halini andı. Jose Leal ona sarıldı. ''Ağla küçüğüm, sana iyi gelecektir.'' dedi ona. ''Sonra ağlarım peder, şimdi yapacak çok işim var.'' dedi ve gözyaşlarını kuruladıktan sonra hızla yürüdü gitti. İki gün sonra sanık katiller konusunda tanıklık etmesi için askeri mahkemeye çağrıldı. Oraya iş giysileri ve kolundaki kara bantla gitti. Madenin açıldığı günde taktığı bant artık ailesinden gerçekten umut kestiğini ve yasa girdiğini gösteriyordu. Duruşma kapalı kapılar arkasında görüldü. Ne annesinin, ne Jose Leal'in, ne de kardinal tarafından tahsis edilmiş olan piskoposluk avukatının Evangelina'ya eşlik etmesine izin verilmedi. Bir asker onu adım seslerinin çan sesi gibi yankılandığı uzun bir koridordan yalnız başına geçirdi. Sonunda mahkeme salonuna ulaştılar. Burası büyük, aydınlık, bir bayrak ve generalin göğsünde Cumhurbaşkanlığı şeritleriyle bezendiği renkli bir fotoğraftan başka bir süsü olmayan yerdi. Evangelina hiçbir korku belirtisi göstermeden subayların karşısındaki yükseltiye ilerledi. Onların tam gözlerinin içine bakarak Irene Beltran'a daha önce anlattığı öyküyü yineledi. Korkunun hiçbir yorum değişikliğine yol açmadığını bilmelerini istiyordu. Hiç çekinmeden teğmen Juan de Dios Ramirez'i gösterdi ve sonra ailesinin üyelerini götüren öteki askerleri birer birer işaret etti. Çünkü bunca yıldır onların yüzlerini bir kor gibi belleğine kazıdığından hiçbirini unutmamıştı. Sonra aynı asker onu çıkışa götürdü. Jose Leal orada bekliyordu. Aynı yolu birlikte geçtiler. Peder bir otomobilin onları izlediğini fark etti ve böyle bir olasılığa hazırlıklı olduğundan genç kızı kolundan tuttu. Birlikte koşmaya başladılar. Sonunda kalabalığa karışmayı başardılar. Buldukları ilk kiliseye sığındılar ve kardinale telefon ettiler. Evangelina Flores, egemenliği elinde bulunduran baskı yönetiminden gecenin gölgelerine sığınarak kaçırıldı ve ülkeden çıkartıldı. Sonraki yıllarda doğduğu sakin köyü, yüklendiği görev için unuttu. Bütün dünyayı dolaşarak ülkesinin yaşamakta olduğu trajediyi değişik halklara aktardı. Birleşmiş Milletler Kurulu'na, basının düzenlediği yuvarlak masa toplantılarına, televizyon araştırmalarına, kongrelere, üniversitelere giderek ortadan kaybolan yurttaşlarını anlattı. Unutkanlığın, o erkeklerin, kadınların ve bebeklerin uğradığı zulmü yenmesine izin vermedi. Los Riscos'taki cesetler tanındıktan sonra aileleri onları huzur içinde gömmek için geri istedilerse de bir ayaklanmaya neden olacak düşüncesiyle bu istekleri geri çevrildi. Daha fazla kargaşalık istenmiyordu. O gün bu cesetlerin ve daha sonra ortaya çıkartılmış başka gizli mezarlarda bulunan başka cesetlerin aileleri hep birlikte katedrale girerek istekleri karşılanana dek açlık grevi başlatacaklarını açıkladılar. Artık korku nedir tanımıyorlardı ve gözlerini hiç kırpmadan ellerinde kalan son şeyi, yaşamlarını tehlikeye atıyorlardı. ''Nedir bu karışıklık albay? Kayıplarını istiyorlar generalim. Kayıplarının ne ölü ne de diri olduğunu söyleyin onlara. Peki grev yapan insanları ne yapalım generalim? Her zamankini albay, beni bu saçmalıklarla uğraştırmayın.'' Polis bu insanları basınçlı su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak katedralden uzaklaştırmak istedi. Ama kardinal ona dayanışma hareketinde yardımcı olan öteki insanlarla kapının eşiğine çıktı. Bu arada Kızıl Haç gözlemcileri, İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve uluslararası basın üyelerinden fotoğrafçılar da oradaydı ve olayı belgeliyorlardı. 3 gün sonra baskı dayanılmaz bir hal aldı ve sokaklardaki uğultu Cumhurbaşkanlığının bunkerlerinin duvarlarını aştı. Hiç mi hiç istemeden general cesetlerin iadesine izin verdi. Ne var ki aileler ellerinde çiçekleri ve mumları ile bekleşirlerken yukarıdan gelen bir emirle cenaze arabaları yollarını saptırdılar ve gizlice mezarlığın arka kapısından girerek çuvalları herhangi bir çukura boşaltıverdiler. Sadece Evangelina Ranculeo Sanchez'in cesedi otopsi için morgda bulunduğundan ailesi tarafından ele geçirilebildi. Onu peder Cirilo'nun kilisesine götürdüler. Basit bir mezara gömdüler. Zavallı kızın hiç olmazsa nerede yattığı biliniyordu. Onun küçük mucizelerine inanan köy halkı burayı hiç çiçeksiz bırakmadı. Los Riscos madeni o günden sonra bir haç yerine dönüştü. José Leal'in önderliğinde uzun insan kuyrukları burayı ziyarete geldiler. Yürüyerek, ayin ilahileri söyleyerek, başkaldırı sloganları atarak, ellerinde haçlar, meşaleler ve ölülerin resimleriyle geliyorlardı. Bu yürüyüşün ertesi günü ordu burayı tel örgülerle sardı. Yüksek demir bir kapı kondurdu ama ne dikenli teller ne de ellerinde mitralyözlerle dizilen askerler bu yürüyüşlerin ardı arkasını kesemediler. Sonunda madenleri yok etmek için dinamite başvurdular. Böylece Los Riscos'u tarihten de silebileceklerini düşündüler. Francisco ile José Leal, Irene'nin kaydettiği bantları kardinale teslim ettiler. Bunun askeri mahkemenin eline geçmesiyle genç kızın kim olduğunun belirleneceğini ve tutuklanacağını biliyorlardı. Bu yüzden onu olabildiğince çabuk güvenli bir yere gizlemeliydiler. ''Kaçmak için kaç gün gerekli?'' diye sordu psikoposluk görevlisi. ''En az bir hafta, daha önce yürüyemez.'' Bu konuda anlaşmaya vardılar. Kardinal bantları çoğalttırdı ve bir hafta sonra bu kopya bantları basına dağıttı. Bantların asıllarını da savcıya teslim etti. Bu kanıtları yok etmeyi düşünen mahkeme, tümünün tüm gazetelerde yayınlandığını ve dünyayı dolaşmaya çıktıklarını da öğrendi. Herkes bu insanlık dışı olayı duymuştu artık. Yurt dışında generalin adı mimlendi ve onun büyükelçileri halk önüne her çıkışlarında çürük yumurta ve domates yağmuruna tutuldular. Bunca gürültüden sonra askeri adalet Juan de Dios Ramirez ve adamlarını cinayetle suçladı. Onların bugüne dek yanıltıcı savunmalar yapmaları, olayların oluş biçimini ortaya çıkarmak için yapılan laboratuvar araştırmaları ve Irene Beltran'ın bantları buna yeterli olmuştu. Gazeteci kız pek çok kez ortaya çıkması için çağrıldı, polis onu ince ince aradı ama bulmayı başaramadı. Mahkemenin verdiği kararın sevinci ancak birkaç saat sürdü. Çünkü bu süre içinde aniden yaratılan bir af kararı ile suçlular özgürlüklerine kavuştular. Halkın öfkesi sokaklarda öylesine büyük bir taşkınlıkla çoğaldı ki polisin ve ordunun onları durdurma çalışmaları da bunu önleyemedi. Yapımı süren vatan kurtarıcılığı anıtının önünde kurdeleler, çapraz şeritler, askeri pelerin ve general beresi takmış dev bir domuzu azat ettiler. Hayvan üzerine tüküren halkın arasında korkuyla koşuyor, askerlerin gözü önünde yediği tekmeler, duyduğu hakaretlerden kurtulmak ister gibi kaçıyorken askerler de onu yakalamak, o askeri süslerden arındırmak için uğraşıyorlardı. Sonunda çığlıklar, darbeler ve siren ulumaları arasında onu silahlarıyla vurdular. Hayvandan geriye kalan sadece kara bir kan gölünde yüzen general bezemeleri, beresi, pelerini ve hayvanın cesedi oldu. Teğmen Ramirez yüzbaşılığa terfi etti. Her yerde huzurlu bir vicdanla dolaşırken günün birinde güneyin sokaklarında üstü başı paçavraya dönmüş, gözleri delice bakan iri yarı bir adamın kız kardeşinin katilini aradığını duydu. Ona kimse kulak asmıyor, delinin teki deyip geçiyorlardı. Ama Ramirez kendi başı üzerindeki intikam arzusunu tanıyordu ve uykuları kaçmaya başlamıştı. Pradelio Ranculeo yaşadığı sürece ona huzur yoktu. Başkentten uzakta bir kasaba garnizonunda Gustavo Morante olan biteni dikkatle izliyor, yeni bilgiler ediniyor ve planını hazırlıyordu. Rejimin baskılarının kanıtlarını elde edince silah arkadaşları arasında dolaşmaya başladı. Artık o da boş hayallerinden vazgeçmişti. Diktatörlüğün gelişme yolunda bir geçici aşama olmadığını anlamıştı. Bu olsa olsa adaletsizlik yolunda son adımdı. Şimdiye dek ülke çıkarlarını düşünerek sadakatle hizmet ettiği baskı mekanizmasına artık katlanamıyordu. Subaylar için düzenlenen kurslarda öğrendiği gibi yaratılan teftiş, düzeni sağlamaktan çok uzak kalmış ve halk arasında müthiş bir nefret yaratmıştı. Uzun askerlik eğitimi boyunca aldığı yoğun eğitimin yardımıyla generali devirmeye karar verdi. Bunun genç subaylara düşen bir görev olduğuna karar vermişti. Bu rahatsızlığı hisseden tek subayın kendi olmadığını biliyordu. Çünkü ekonomik başarısızlık, sosyal sınıflar arasındaki fark, sistemin kabalığı ve hiyerarşik düzen başka subayları da düşündürüyordu. Silahlı kuvvetlerin yarattığı bu izlenimi silmek isteyen, onun gibi istekli başka subaylar olduğuna inanıyordu. Belki daha az cüretkâr ve tutkulu bir insan amacına ulaşabilirdi. Ama Morante, yüreğinden gelen çağrılara ayak uydurmak konusunda çok aceleciydi. Bu yüzden aslında uzantılarını çok iyi tanıdığı gizli servisleri göz önünde bulunduramadı. Yakalandı ve sadece 72 saat yaşayabildi. Uzmanlar bile ona bu isyanında kimin el verdiği konusunda bir şey söyletemediler. Ve daha önce öldürdükleri bedenini ders olsun diye şafakla birlikte kurşuna dizdiler. Bütün önlemlere karşın bu öyküde dışarıya sızdı. Francisco Leal olanları öğrenince ölümün nişanlısına saygı duydu. Orduda böyle insanlar varsa hala umut var diye düşündü. Bu hareket sürekli denetlenemez, büyüyüp kışlalar arasında yayılacaktır. Sonunda onları bastıramayacaklardır. İşte o zaman askerler de sokaktaki halka karışacak ve katlanılan acılar, dayanılan şiddet yeni bir parti doğuracak. Hayal görüyorsun oğlum. Morante gibi askerler varsa da silahlı kuvvetlerin özü değişemez. Militarizm şimdiye dek insanlığa o kadar çok kötülük etti ki. Ortadan kaldırılması tek çözümdür dedi ona yanıt olarak Profesör Leal. Irene Beltran sonunda yardımsız hareket etmeyi başardı. Jose Leal, Francisco ile Irene için sahte pasaportlar edindi. Bunlara yeni yüzlerinin fotoğrafları yapıştırıldı. Kızın kısa, boyalı saçları, gözlerinin rengini değiştirmek için de lensleri vardı. Delikanlı ise sık bıyıklar ve gözlükleriyle bambaşka biri olmuştu. Başlangıçta birbirlerine böyle alışmakta güçlük çektiler ama sonunda aşık oldukları gerçek yüzleri unuttular. Francisco, Irene'nin saçlarının rengini anımsamakta güçlük çektiğini fark edince çok şaşırdı. Ne çok severdi o saçları. Artık tanıdıkları bu dünyayı terk etme zamanı gelmişti. Şimdi çağdaşlarının pek çoğunun yaşadıklarını yaşama sırası onlara gelmişti. Kovulanlar, göç edenler, sürgüne yollananlar, sığınanlar arasına katılacaklardı. Onlar yola çıkmadan Lealler çocuklarını uğurlamaya geldiler. Mario saatlerce mutfağa kapanıp akşam yemeğini hazırladı. Hiç kimsenin işine karışmasını istemedi. Sofrayı çiçekler ve meyvelerle donattı. En iyi örtüsünü serdi. Bütün amacı herkesi sarsan bu kederi hafifletmekti. Hoş bir müzik seçti. Mumlar yaktı. Şarabı soğumaya koydu. Aslında uzakta olan bir mutlu hava estirmeye uğraşıyordu. Ama gene de bunca yakın olan ayrılıktan söz etmemek olanaksızdı. Uzun zamandır burada saklanmakta olan ikiliyi dışarıda bekleyen tehlikeler herkesi korkutuyordu. Sınırı geçtiğiniz zaman çocuklar, sanırım bizim Teruel'deki evimize gitmelisiniz, dedi Hilda. Bu sözler herkesi şaşırttı. Çünkü bunun da unutkanlık krizi sırasında karanlığa gömülmüş bir anı olduğu sanılıyordu. Ama o aslında hiçbir şeyi unutmamıştı. Onlara kocaman Albarasi'nin gölgesini, çıplak ve kışın ıssız, hüzünlü bağları, yazın bunların gövdesinden akan ve üzümü müjdeleyen reçineyi, dağların çevrelediği o kuru ve çorak toprakları, günlerden bir gün erkeğini savaşta yalnız bırakmamak için terk ettiği evini taştan, ahşaptan ve tuğladan örülmüş o soylu ve rustik yapıyı, demirli pencerelerini, duvara gömülü seramik kaplı şömineyi anlattı. Akşamları odunun yanmasıyla birlikte yayılan kokuyu, pencerenin altında açan Yasemin'in güzel kokusunu, kuyu suyunun serinliğini, çamaşır sepetini, sandığını, yatakların üzerindeki yün battaniyeleri bir bir anlattı. Bu anılar karşısında uzun bir sessizlik oldu. Sanki annelerinin ruhu eski yuvasına geri dönmüştü. "Ev hala bizim, sizi bekliyor," dedi en sonunda. Aradan geçen zamanı ve uzaklığı hiç düşünmeden. Francisco, ana babasını Sıla'ya gitmek zorunda bırakan, onlar doğdukları yeri terk ettikten bunca yıl sonra aynı nedenlerle oğulların oraya dönmesine yol açan kaderi düşündü. Annesinin yarım yüzyıl önce kapattığı kapıyı açışını düşündü. Bunca zamanı boşa geçirdiklerini hissetti. Babası bu düşüncelerini sezdi ve onlara yurdu terk etmenin ne demek olduğunu, yeni ufuklar aramanın anlamını aktardı. Onlar acılarla baş edebilmek için cesarete gereksinme duymuşlardı. Düşmek, kalkmak, bunu binlerce kez yinelemesi için insanın ancak kendinin kendine yararı olabilirdi. Yeni yerlere uyum sağlamak, yeni insanlar arasında ayakta kalabilmek, işte onlar hep bunları yaşamışlardı. Bir hafta ya da bir ay için uğradıkları yerlere bile temelli kalmış gibi alışmışlardı. Çünkü hiçbir şey insanı geçicilik kadar yıpratamazdı. Sadece şimdiki zamana sıkı sıkı tutunun, gücünüzü geçmişe ağlayarak ya da yarının hayalini kurarak harcamayın. Sıla hasreti insanı her şeyden çok yıpratır, perişan eder. Bu sürgüne düşenlerin ortak acısıdır. Her yere sonsuza dek sürecekmiş gibi yerleşin. Yerleşiklik duygusunu taşıyın içinizde. Profesör Leal sözlerini bunlarla bitirdi ve oğlu bu sözlerin yaşlı aktrisin dudaklarından dökülüşünü anımsadı. Profesör Francisco'yu bir kenara çekti. Çok heyecanlıydı. Onu kederli gözlerle titreyerek kucakladı. Cebinden küçük bir şey çıkardı. Utana sıkıla oğluna verdi. Onun hesap yapmaya yarayan cetveliydi. Bu ayrılığı ve bu ayrılığın acısını simgeleyen tek hazineydi. "Bu sadece bir anı evladım. Yaşamı hesaplamaya yaramıyor," dedi çatlak bir sesle. Aslında böyle hissediyordu. Varlığının uzun süreci boyunca hesaplarının ne kadar gereksiz olduğunu anlamıştı. Günün birinde bir oğlunun mezara, bir oğlunun Sıla'ya, torunlarının bilinmeyen uzak bir köye düşeceğini ve yanında kalan tek oğlu Jose'nin siyasi polisçe tehdit edileceğini asla aklından geçirmemişti. Francisco, Tanrı'nın isteğinin yaşlılarını anımsadı. Eğilip babasının alnını öptü. Elinden gelse kaderin tüm çizgisini değiştirmek, onların yalnız ölmelerini önlemek isterdi. Acı çeken bu insanları görünce Mario yemeği sofraya getirmeye karar verdi. Sofranın çevresinde ayakta durdular ve kadeh kaldırdılar. "Irene ile Francisco'ya içiyorum. Şans yanınızda olsun çocuklarım," dedi Profesör Leal. "Ben de aşkınızın günden güye büyümesi için kadeh kaldırıyorum," dedi Hilda. Ama bunu söylerken acısının anlaşılmaması için onlara bakamıyordu. Bir süre neşeli görünmeye çalıştılar. Leziz sosları övdüler. Bu soylu dostlarının yardımlarına teşekkür ettiler. Ama az sonra içlerindeki huzursuzluk hepsini bir gölge gibi kapladı. Yemek odasında sadece çatal bıçağın ve kristallerin sesi işitiliyordu. Hilda en sevdiği oğlunun yanına oturmuş, onun yüzünün çizgilerini, bakışlarının anlamını, gözlerinin çevresindeki ince çizgileri, ellerinin ince uzun yapısını sonsuza dek belleğine kazımak için bakıyordu ona. Parmaklarının arasında çatal ve kaşık tutuyordu ama tabağına dokunmamıştı bile. Kendi acılarına karşı çok dayanıklı olduğundan gözyaşlarını tutuyordu ama kederini gizleyemiyordu. Francisco bir koluyla annesine sarıldı, onu yanağından öptü. O da annesi kadar heyecanlıydı. "Başına kötü bir şey gelirse oğlum, işte buna dayanamam," diye fısıldadı oğlunun kulağına. "Bana kötü bir şey olmayacak anne, sen merak etme. Ne zaman yeniden görüşeceğiz? Eminim çok yakında. O zamana kadar da ruhlarımız birlikte olacak, şimdiye dek olduğu gibi." Yemek sessizce sona erdi. Salonda birbirlerine bakarak, neşesizce gülümseyerek oturdular. Sokağa çıkma yasağının yakınlaşmasıyla veda saati geldi çattı. Francisco onları kapıya kadar geçirdi. O saatte sokaklar boş ve sessizdi. Tüm kapılar kapalıydı. Pencerelere yakın ışıklar yanmıyordu. Onların sesleri ve adımları bu ıssız mekanlarda kötü geleceğin habercisi gibi yankılanıyordu. Eve zamanında varmak için acele etmeleri gerekirdi. Gergin, suskun, son kez kucaklaştılar. Baba ile oğul uzun ve güçlü bir kucaklaşmayla birbirlerine sessizce vaatler ve uyarılarda bulundular. Sonra Francisco kendini annesinin minik ve kırılgan annesinin kucağında buldu. Onun göğsüne kapanmış, kederli yüzünden gözyaşları akıyordu şimdi. Minik elleri oğlunun ceketinin üzerinde geziniyordu. Oğlu da küçük, umutsuz bir çocuk gibiydi. Jose onları ayırdı ve arkalarına bakmadan yürümelerini istedi. Francisco hüzünlü sokaklarda uzaklaşan ana babasının güvensiz, yaralı ve eğik görüntülerini izledi. Ağabeyi ise ona sağlam ve kararlı göründü. O olası risklerin bilincinde olan ve kaderini kendi çizen bir insandı. Aile köşeyi dönüp gözden yitince çatlak bir hıçkırık göğsünü parçaladı ve o akşam tuttuğu bütün gözyaşları birdenbire gözlerine doldu. Kapının eşiğine çöktü, ellerini yüzüne kapattı, kederlerin en derinine boğuldu. Irene onu orada buldu ve sessizce yanına oturdu.